Ayrım 4. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 32. Günün sarı sıcağına, karısının pikabından gür bir Arjantin tangosu yayılıyordu. Yüzü buruştu. Nefret ediyordu bu. Bunun gibi sert müzikten. Valsler, tangolar, daha çok da gençliğini hatırlatan foxtrotlara da içerliyordu. Geçmiş tatlı günlerini hatırlatıyorlardı çünkü. Neredeydi şimdi o günler? O günleri geri versinler. Bu günleri, bu günlerin milyonlarını yakabilirdi. Köşkünün taş merdivenlerini ağır ağır çıktı. Salona tam girmişti. Acı kırmızıdan ipek sabahlığı içinde pek pek 35'lik zarif karısıyla karşılaştı. Ne kadın ne de erkek isterdi böyle karşılaşmaları. Erkek için kadın sütsüzdü. Kadın içinse erkek posadan ibaretti. Evet, İstanbul'un kıyı mahallelerinden birinin takunyalı, ağzı sakızlı bir kızıydı. Ne çıkardı bundan? Görmüş, ardına düşmüş, beğenmiş, çıldırmış, nikahlayıp almıştı ya. Niçin? Yüzüne bakmak için mi? 10 yıl şöyle böyle. Ondan sonrası köşkün içinde kadın kovalaması, erkeğin yenik, zavallı, dermansız kaçışları. Yorulmuştu kadın kovalamaktan. Yakasını bırakmış, başka dallarda dolaşmaya başlamıştı. Erkek bunun için sütsüz diyordu işte. Erkek için boşanma bir kurtuluş değildi. Adı vardı, sanı vardı. Şerefi, haysiyeti vardı. Düşmanları bıyık altından güler, rastladıkça karısından dolayı gözleriyle birbirlerini onu işaret ederlerdi. Ayrılamazdı. Düşmanlarına sevinme fırsatı veremezdi. Evet, şoförü. Hoş değil, namussuzluk ama pek pek... Ettiklerimi çekiyorum. Cenab-ı Allah bu suretle günahlarımın kefaretini ödetiyor. Mendakka dukka diye avunmaya çalışıyordu. Birbirlerini tanımıyorlarmış gibi başlarını çevirerek geçtiler. Bediye Hanım bir tiksinti ifadesi taşıyan yüzüyle balkona çıkarken pis moruk diye geçirdi. Suratını çeviriyor. Kokmuş. Sanki aşıktım suratına. Kocasının zenginliğini çoktan kanıksamıştı. Yetmiyordu zenginlik. Fakir olsundu, kocası varsın ama koca olsundu. Çoğu günler başını avuçları arasına alır, yaşaran kirpikleriyle eski mahallesinin takunyalı günlerini düşünürdü. İstanbul'un kıyı mahallesinin harap evler kalabalığı içindeki en eski, en harap, en karma karışığının ağzı sakızlı kızıydı ama... Diz kapaklarının üzerine kadar kısalmış entarisiyle bakkala, kasaba, fırına gittikçe erkekler birbirlerine girerdi adeta. Hem de ne erkekler, ne gençler, ne delikanlılar. Bir bostan vardı, mahallenin sırtını çevirdiği geniş bir bostan. Orada işte. Tatar Recep'le buluşurdu geceleri. Boy pos, kocaman kocaman yumruklar, asık yüz, tam erkek yüzü. Gel dedi mi, gitmemezlik etsin, sıkı mı? Giderdi. Üvey babasının haberi var mıydı, yok muydu? Varsa ne diye izleyip bastırmazdı. Biliyor demişti birinde Melahat. Bilmese bastırmaz mı hiç kız? Balkon demirine dayanarak yakışıklı şoförüne bakmaya başladı. Genç adam farkındaydı kadının kendisine baktığını ama aldırmıyordu. Elinde bir paçavra Hususi'nin tozunu alıyordu. Nesini aldıracaktı. Biliyor sevildiğini. Sevildiğini ne kelime? Çıldırdığını biliyordu hanımın. Niçin? Gençti, yakışıklıydı. Üstelik kaçıyordu da. Öyle öğütlemişti memleketindeki ustası. Sen ol, kadınların ardından koşma. Elde edinceye kadar koş. Sonra işi ağırdan al. Karı milleti tuhaftır. Koşarsın kaçar, kaçarsın kovalar. Sen yorulacağına, o yorulsun. İstanbul'uydu Peşat'ta. İstanbul'un kıyı mahallelerinden, birinden. Hanımı, hanımefendisi gibi. Ahbaplıkları buradan başlamıştı zaten. Hemşerilik gayreti. Birbirlerine hayatlarını... Yetiştikleri semtleri, semtlerin özelliklerini anlatırken gülmüşler, birbirlerinin anlatışını pek beğenmişlerdi. Kolay gelsin. Reşat başını kaldırıp da hanımefendiyi aşağıdan yukarıya görünce sarsıldı elinde olmayarak. Acı kırmızı sabahlığının altından görünen güçlü bacakları. Eyvallah, dedi. Gerçekten de beton gibi karıydı be, kütür kütür hala. Onu o biçim mektepli aşkıyla sevmiyordu ama... Hoşlanıyordu çok. Arabayı garaja sokma. Gene baktı, gene sarsıldı titreyerek. Niye? Çarşıya ineceğim. Canına minnetti. Baş üstüne. Beyefendinin bir yerlerden usulacık gözetlemesi ihtimali karşılık gözlerini indirdi. Evet, o biçim mektepli aşkıyla sevmiyordu bu kadını. İstiyordu sadece. Zaman zaman sık sık arzuluyor, istiyordu. O da istensin, istenmesin, ne yapıp yapıyor, geliyordu. Geliyordu ne demek, koşuyordu hem de. Koşunca da kul köle. Dese ki, kocanı bırak, ona ait her şeyi de bırak, gel benimle. Kadının kocasını, kocasının temin ettiği lüksü, her şeyi bırakıp don gömlek geleceğini biliyordu. Bir kadın ya da kıza böyle diyebilmesi için sevmeliydi onu. Deli gibi, çılgın gibi sevmeliydi. Sevmediği bir kadını. Hem canım ne olur ne olmaz beyefendi duyar, işine son verir. İşine son verilirse artık duramazdı bu şehirde. Hususi onun sanıyordu kadınlar, kızlar. Anlarlarsa ki onun değil, yüzüne bakmamazlık etmeseler bile alay alırlardı. Onun için en iyisi ne şişi yakmaktı ne kebap. Az sonra hanımefendi zarif filizi elbisesiyle iki dirhem bir çekirdek geldi. Arabaya bindi. Reşat da geçti direksiyona. Evet. Hanımefendi emir efendimizin diyebildi. Ama boyuna gülüyor, boyuna fıkırdıyordu. Reşat, kişnemeyi bırak dedi. Ne olur? Ananın dini ne olurmuş? Beyefendi görür duyar. Kıyamet kopar değil mi? Araba köşkün büyük kapısından ağır ağır çıktı. Köşkün orta katındaki odasının tül perdesi ardından karısıyla şoförünün cilveleşerek konuştuklarını görmüş, ne konuştuklarını anlayamamıştı. Anlayamamıştı ama kestirmek güç müydü? Kadının genç adama nasıl asıldığını, ona nasıl sırılsıkla aşık olduğunu bilmiyor değildi. Biliyor, elinden hiçbir şey gelmemesine de kahroluyordu. Her kahroluş kafasına taktığı değişmez fikrin değişmezliğini biraz daha kuvvetlendiriyordu. Atmalıydı bu iğrenç kadını. Hem de öyle bir atmalı ki, beş parasız, açlık, sefalet içinde sürünsün. Kan tükürerek can vermesi günü gelip çatmıştı. O gün ikindi üstü yol yapımında kullanılacak kazma, kürek, dinamit, portatif şantiye malzemesi, ipler, irili ufaklı tahta sandıklar, yüklü malzeme kamyonu mahalleye sallanarak girdi. Kıyı mahallenin bu daracık sokağına bir kamyonun girişi çok büyük bir olaydı sanki. Ortalıkta bir bayram sevincidir başladı. Kızlı oğlanlı, yalın ayaklı çocuklar, kapılardan, pencerelerden taşan meraklı kadınlar, koca karılar, genç kızlar. Çocuklar kamyonun çevresinde koşup neşeli çığlıklar atıyorlardı. Kamyonsa daracık sokağın bozuk yolunda ağır ağır, yorgun yorgun ilerliyordu. Sonunda tükenmiş gibi ihsanların sokak kapısı önünde durdu. Bacağındaki külot pantolon, sırtındaki meşin ceket, başındaki geniş siperli meşin kasketiyle ilkin İhsan indi kamyondan, sonra da yakın arkadaşı şoför Reşat. Mehmet Usta da birlikte gelmişti. Avlunun gece gündüz hiçbir zaman kapanmayan geniş kapısından girdiler. Ayşe Ana avlunun her zamanki kıyısında gene çamaşırlarına dalmıştı. Oğlunun bir gün onlardan uzaklara, çok uzaklara gideceğini biliyor. Leğen başında geceleri yatakta kara kara düşünüyordu ama hemen bu ikindi üzeri vedaya geleceğini de kestiremiyordu. Kestirse bile ne çıkacaktı? Biliyordu. Patronu onu düşünüyor, düşündüğü için de çift gündelik, prim, annesiyle kız kardeşinin geçimlerini garanti ediyordu ya, bunlar vız geliyordu. Hatta 5-6 ay, belki de bir 2 yıl sürebilecek bu yol yapımı işinden sonra kızına alınacak ayaklı dikiş makinesi, başlarını sokup kira köşelerinden kurtulacakları küçücük ev bile anayı teselli etmiyor, oğlunun uzak uzak gideceği günü kaygıyla bekliyordu. O gün elbette gelecek, oğlunu elinden alıp götürecekti. İstemiyordu bunu. Yavrusu, yavruları kanadının altında, onun yanı başında olmalıydılar. Gözü çıksındı şu geçim derdinin. Ne ömrü kalmıştı şurada. Zaten sızılı, kalbi sancılı kadındı. Yolculuğa çıkılacaksa bir daha dönülemeyene çıkma sırası ondaydı. 6 ay, 1 yıl. Evet ama ya o süre içinde bir hal gelir, leğen başında sönüverirse? Bu da olacaktı er geç ama hiç olmazsa yavrularının arasındayken olmalıydı. Birinde coşmuş, sesli sesli geçim demişti. Ah geçim, zaruret, yokluk, gözün çıksın. Çamaşırlarından başını kaldırıp da oğlunu öyle meşin ceket, meşin kasket, külot pantolonla görünce aklı giderek leğen başından fırladı. Yavrum, İhsan'ım gidiyor musun Encan? Oğul da anaya koştu. Helecan içinde hüngür hüngür ağlamaya başlayan anasını güçlü kolları arasına aldı. Anne kendine gel. Hani razı olmuştun, hani ağlamayacaktın? Ağlamamak elde mi? Ah elde mi ağlamamak İhsan? Ben seni bu boya getirinceye kadar neler çekmedim. Gidiyorsun, ihtiyar anını bırakıp gidiyorsun. Hasret kıyamete kalırsa ya yavrum. Ya gelir beni sağ bulamazsan? Mehmet Usta, şoför Reşat, mahalleli, yaşlı genç kadınlar. Nuran filan koşuşarak gelmiş, anayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ayşe, kız Ayşe. Ayşe Hanım teyze neler söylüyorsunuz? Yola gidecek insana böyle şeyler söylenir mi? Deli misin sen kadın? Sevin sevin, aslanlar gibi oğlun, yetişkin kızın var. O yarın gittiği gibi koynu koltuğu para dolu gelir de bugünleri unutturur sana. Deli karı, ah deli karı. Benim yerimde olsan ne yapardın? Meyvesiz ağaç gibi kuruyup kaldım. Beterin beteri var. Ah, beterin beteri var. Şoför Reşat da koşmuş, kadını yatıştırmaya o da başkaları gibi çalışıyordu ama aklı başka yerdeydi. Nuran da yanı başında, sıcaktan hafifçe terlemiş, genç kızların o buram buram gençlik kokusu saçtıkları tazelikle annesini teselliye çalışıyordu. Anneciğim, canım anneciğim. Reşat üst yanını duymuyordu. Anneciğim, canım anneciğimin içi gıcıklanıyor, tuhaflaşıyordu. Anneciğim, canım anneciğim değil de Reşatçığım, canım Reşatçığım demesini ne kadar isterdi. Canım anneciğim dönülmez yollara gitmiyor ya, gene gelecek. Yaşlı kadınsa baygınlıklar geçiriyordu. Gözün çıksın gurbet, Allah canını alsın gurbet. Yavrumu bu boylara senin için mi getirdim, ne hakkın var? Çift gündeliğinde, priminde, dikiş makinesi, evinde Allah belasını versin. Yavrum benim, İhsan'ım, bana sen lazımsın. Ananın son nefesinde ona iki yudum suyu sen vermeliydin. Gidiyorsun, ananı bırakıp gidiyorsun demek. İhsan şaşırmıştı. Annesinin onları ne kadar sevdiğini bildiği halde bu kadarına gene de ihtimal vermiyordu. Demek anneleri onları böylesine seviyordu. İstersen gitmeyeyim anne. Yaşlı bir başka koca karı, gördün mü evladı dedi. Yanındaki kırış kırış bir başka koca karıya. Evlat dediğin böyle olur işte. Benimki olsa, ya benimki aylardır gene kim bilir nerelerde. Ah, ah, ah ki ah. Reşat bütün bu konuşmalarla ağlayıp sızlamaların dışındaydı. Orada bir ana oğlu için feryat etmiyor, bir oğlun anasını üzmekten gelen azabını duymuyordu. Sanki orada talihsiz analar, terk edilmiş sevgililer, bir kelimeyle mutluluğa hasret insanlar yoktu da, yalnız kendisi, yanında, yanı başında da Nuran vardı. Vız geliyordu insanlar, insanların özlemi, kısır mutlulukları ve gözyaşları. Bir biçimine getirip genç kızın tiril tiril göğsüne elinin tersiyle vurdu. Bu o kadar tesadüfçesine oluvermişti ki. Nuran anlamadı ama Reşat'ın içinden dehşetli voltajlar geçti. Şehvetin arzunun önüne geçilmez hırsı. Ne iyi oluyordu da şu İhsan gidiyordu. Bu kız koca bir memleketin, evet memleketin diye düşünmüştü. Gençleri hatta yaşlılarının ardına düştüğü bu ateş gibi kız ona kalıyordu. Kalacak da elbette. Arkadaş markadaş. Ona neydi İhsan'dan? Kız kardeşinin kötü gözle baktığını bilse kavga mı ederdi? Duvarsa haberi olsa etsin kavga etsin. Çeksin bıçağını tabancasını yürüsün üstüne. Vız gelirdi. Bu kız için değil kavga. Ölünürdü gerekirse be. Gene bir biçimine getirip kıza dokundu. Bu kez dokunmak değil sadece koltuk altlarından tutup kenara çekmişti. Sözde annesinin yanından ayırmış. Ne biçim konuşuyorsun annenle Nuran? Ama Reşat abi görmüyor musun yaptığını? Ne yapıyor? Daha ne yapacak? Oğlu çalışmaya gidecek diye. Lafı uzatmak için. Sana göre öyle ama bir de ona sor. Nuran bal renkli gözleriyle Reşat'a öyle bir baktı ki Reşat'ın dizlerinin bağı çözüldü sanki. Genç kız hem bakmış hem de aşk olsun Reşat abi demişti. Niçin? Bana hak vereceğiniz yerde. Çıldıracaktı az kalsın. Dünyanın en haklı insanı Nuran'dı kuşkusuz. Ona hak vermeyip de kırış kırış koca karıya mı hak verecekti? Hakir olan elbette Nuran'dı. Elbette, elbette, elbette. Yanına sokuldu. Çapkınca göz kırparak, Sana hak vermemek kâbil mi? Ama demin böyle davranmadın. Öyle icap etti şekerim. Bu şekerim sözü de genç kızın içini gıcıklamış, bu kaç vakittir dikkatini çeken çapkın erkeğe ümitle bakmıştı. Şekerim dedi. Gerçekten mi? Yoksa söz gelişimi. Gerçekten olduğunu bilsem neden olmasın? Noterin kızından da, avukatın esmerinden de, ötekilerden de güzelim. Onlarla dalga geçer ama benimle. Annene kızmak değil, ona teselli edeceksin. Şu hale bak, boyuna ağlıyor. Bir gün sen de anne olursun. Allah yazdıysa bozsun. Niçin? Ben evlenmeyeceğim ki. Zamanı gelince görüşürüz. Görüşürüz. Öte yanda anne hayli yatışmıştı. Ne bileyim yavrum, sen gidersen ben burada hemen ölüvereceğim gibi geliyor. Başta İhsan, sağdan soldan habire deli diyorlardı. Ölecek ne varmış? Hiç canım. Öyle bir oğlun olduğu için sevin, sevin. İhsan da ekliyordu. Arada gelir görürüm seni anne. Her hafta mektup yazarım, resim yollarım. Hiç merak etme. Bir ara döndü, kız kardeşiyle bir kenardaki Reşat'a baktı. Bak bir oğlun da bu. Gel buraya Reşat. Reşat yanlarına sokuldu. Nuran da ardında. İhsan kolundan tuttuğu Reşat'ı annesine göstererek ikinci oğlun işte dedi. Ben gidiyorsam o burada. Sizi sık sık arayacak. Bir şey lazım olunca hiç sıkılma söyle. Reşat, aa tabii dedi. Ben de senin bir oğlun sayılırım anneciğim. Benim de tıpkı senin gibi bir annem vardı. Beni bırakıp artık gerçek annem sensin. Nuran bu sözlerden anlamlar çıkararak dikiliyor, seviniyordu da. Sevinci noterin, avukatın, hakimin ve daha başka kızların yanı tutuştukları birini isterse onların evinden alabilecek fırsatın birdenbire çıkıvermesiydi. Seviyor muydu Reşat'ı? Bilmiyordu ama neden sevmesin? Genç, yakışıklı, konuşkan, şakacı, insanı katıla katıla güldüren biri. İçinde tuhaf duygular, hemen hemen bütün bir mahalle değil de bütün bir avlu, bütün bir sokak insanların iyi dileklerle yolcu ettikleri ağabeyinin ardından kapı önündeki kamyona yürürken Reşat'ı düşünüyordu. Bulanık duygular, bulanık istek, bulanık resimler. İhsan sonunda kamyona atladı. Kocaman bir patatesi hatırlatan Mehmet Usta'yla kamyonun ardındaki büyük bir sandığın üzerine yan yana oturdular. Araba, arkada kalanların el, mendil sallayışları, yalın ayaklı mahalle çocuklarının bayram neşesi içinde hareket etti. Annesinin yaşlı gözlerini en çok da ya gelir beni bulamazsan deyişini unutamıyordu. Tuhaf bir kaygıdır düşmüştü içine. Ya gerçekten gelir de annesini bulamazsa? Yol boyunca elinde olmayarak bunları, bunların ardındaki geçmiş yılları, geçmiş yılların içinde saklı çocukluğunu düşündü. Nuran ufacıktı. Babası onu havaya atıp tutarken, yosma kızım, kahpe kızım benim diye severdi. Kısa boylu, ufacık, bıyıklı. Cin mi cin bir adamdı babası. O zaman bilemezdi onun üçkağıtçı olduğunu. Şimdi biliyor. Üçkağıtçının oğlu oluşuna üzülüyordu. Ama annesi, o zaman da şimdiki gibi oğlunu kızını kadının altından ayırmazdı. Çamaşıra, arada tahtaya giderdi. Daha çok da çamaşıra. Çamaşıra gittiği günler İhsan'la Nuran'ı da götürürdü. İhsan kardeşine bakar, onu avutur, oyalar, çeşitli oyunlar icat ederdi. Kocaman kocaman konaklar vardı o zamanlar. Şimdiki sıra sıra apartmanların yerlerinde. Kocaman konakların kolları altın bilezik dolu, dişleri altın güler yüzlü sahipleri, Ayşe abla, Ayşe abla diye diye çevresinden eksilmezlerdi annesinin. Çayları, öğle akşam yemekleri ayaklarına gelir, bol bol istedikleri kadar yerlerdi. İhsan düşünüyor, boyunu düşünüyordu. Yanında oturan Mehmet Usta da sanki onun ne düşündüğünü biliyormuş, düşüncelerine saygı gösteriyormuş gibi konuşmuyordu. Kamyon, asfalt caddeden şehrin dışına çıkıyordu ağır ağır. Evet, istedikleri kadar bol bol yerlerdi. Ama annesi her çamaşırı götürmezdi. Şimdi anladığına göre evlerine çocuklarını götürülecek konaklar vardı, götürülemeyecek konaklar, ekmekleri yenecek insanlar vardı, yenmeyecek insanlar. İhsan bir cumhur hatırlar, o yılları ne zaman düşünse. Kısa pantolonlu, kalın, bembeyaz bacaklarının dizleri üstünde şişman bir oğlan, sarı saçları mavi gözleriyle şirin mi şirin. Kendi gibi bir de kız kardeşi vardı. O da öyle tombul, sarı, kıvır kıvır saçlı, mavi gözlü. Trenleri vardı, otomobilleri vardı. karnına basılınca ağlayan, yatırılınca gözlerini yuman, kocaman bebekleri. Ama İhsan en çok oyuncak treni severdi. İçinde küçük bir elektrik ampulünün yandığı, kendi kendine tıkır tıkır yürüyen bir tren. Önde lokomotif, ardında vagonları. Küçük istasyonlara uğrayıp dağlar arasından, bir takım köprülerden, tünellerden geçerek ne güzel, ne cici dönerdi. Dönerdi. Cumhur'un annesi ne bağırıp çağırmış ne de çocukları azarlayıp salondan kovmuştu. Yalnız bahçede oynayın yavrum, hadi demişti oğluna. Oğlu da gardırobun ardına gelmiş, onu kolundan çekip çıkarmıştı. Bahçede oynamışlardı o günden sonra. Bahçede ağaçlar vardı, kocaman kocaman, dallarında elmalar, armutlar, kirazlar, narlar, incir bile vardı. En güzel, en olgun, en ballı incirleri İhsan, Cumhurların bahçesindeki incir ağacından yemişti. Ne zaman bir ev yaptırmayı kursa, aklına hep o yıllarca öncenin köşkü ağaçları gelir, evinin arkasına küçük bir bahçe yapmayı kurar. Kamyon şehri, şehir banliyosunun bahçelerini, bahçeler içindeki kırmızı kiremitli zarif köşkleri, villaları arkalarda bırakmıştı. Bir tren, düdük öttürerek uzaklardan gelmekteydi. Mehmet Usta sigara paketini uzattı. Yak bakalım efkarlı kardeşim benim. Mehmet Usta'yı da unutmuştu. Uzatılan paketten bir sigara aldı. Arkadaşının ateşinden yaktı. Mehmet Usta, ananı mı düşünüyorsun? Dedi. İhsan neyi düşündüğünü açıkça bilmiyordu ki. Annesi içinde sızlayan bir yaraydı. Mehmet Usta sordu. Ananı değil mi? Eh ne sayarsan say. Haklısın. Fakat biliyor musun? Anam benim anama ne kadar benziyor. Sağdır değil mi? Şükür sağ. Bizim oraların daha havasını çok anlattım. Hava, su, bol yoğurt, taze peynir. İnsanlarımız çok yaşarlar. Anam da sağ, babam da. Dedem geçen yıl öldü. Senin anan da ardından benimki gibi ağlar mı? Ağlar ama seninki kadar değil. Neden? Biz gurbetçiyizdir. Gurbete çalışmaya gitmesek karımız, çoluğumuz, çocuğumuz, anamız, babamız ne yer? Onun için bizi uğurlarlarken ağlasalar bile bize göstermezler aldıklarını. Ben anama çok acıyorum. Niye? Niye olacak? Kadıncağız kocasının hemen hemen iyi bir gününü görmedi. Kendimi bildim bileli el kapılarına çamaşıra gider. Hala çamaşır. Derdim zorum onu el çamaşırı yıkamaktan, el evinde kiracılıktan kurtarmak. Günlerdir razı ettiydim. Doğru dediydi. Şimdi birden boşandı. Onu orada böyle yaşlı gözleriyle bırakmak çok içime dokunuyor. Babam ne iş yapardı? İhsan'ın yüzünden utancın gölgesi geçti. Bırak dedi. Hiç de övünecek bir meslek değil. Ne? Üçkağıtçıydı. Hani iskambil kağıtlarıyla polisten gizli adam dolandırırlar ya. Öyle işte. Üçkağıtçı. Ama hayatından daha da çok mesleğinden memnun değildi. Anneme söyler dururdu. Allah rızkımızı kessin bu pis işten. Beni kız kardeşimi okutmak, adam etmek isterdi. Olmadı. Bir gece fazla içkiden, ömrü o kadarmış. Kamyon habire yol alıyordu. Şehir çoktan gerilerde kalmış, hafif tepeler başlamıştı. Güneş göz alıcı, kocaman bir top halinde uzaklardaki dağlar ardına batıyordu. Mehmet Usta dağlar ardındaki kırmızılar cümbüşüne bakarak, işte dedi. Bizim köy oralarda. Oralarda ha? Oralarda. Yalçın kayaların aralarında çamlara gömülmüş bir köy. Gürül gürül dereler akar. Suyunda elini 2 dakika tutamazsın. O kadar soğuk. Soğuk deyince dedemi hatırladım. Rahmetlik. Ava meraklıydı. Beni de yanına alırdı çokluk. İyi atıcıydı. Yemen'e, Galiçya'ya gitmiş. Balkan Harbi hatta milli mücadeleye katılmış. İyi atıcıydı. Bir gün gene ava çıkmış. Beni de yanına almıştı. Bir pınarın başında durdu. Mehmet, dedi. Üzümlerimizi şu pınarın yalağında soğutalım. Kara üzümler. Üzerleri dumanlı dumanlı koyduk. Dedem avlandı filan bir yarım saat geçti geçmedi. Bir de ne bakayım, üzümler soğuk suda tekmil çatlamış. Yani diyeceğim o ki, pınarlarımızın suyu çok soğuktur. Kızım ya, dedi İhsan. Mehmet Usta'nın yüzü aydınlandı adeta. Gözlerinin içi gülmeye başladı. Yavrum, dedi. Öyle göresim geldi ki. Anasını ya. E tabii anasını da. Lakin tam kafamın dengidir. Hani bak, anam, babam, kardeşlerim, halalarım, malalarım, Daha bir günden bir güne hiçbirisine en küçük bir yüz eğrisi yapmamıştır. Başka gelinler olsa, öyle değil mi? Doğru. İhsan gözlerini batan güneşin tam aksi yöndeki ayın bulunduğu yana dikmiş, dinliyordu. Koskocaman bir ay doğmaktaydı. Yol boyunca ayın doğup yükselmesi, yukarılara hızla kaçması an be an değişiyordu. Gecenin iyice ortalığı sardığı sıra ay hemen hemen tepeye dikilmiş pırıl pırıl ışıklarını dünyaya yolluyordu. Acıktık be, dedi İhsan. Mehmet Usta başını salladı. Acıktık. Bir şeyler yiyelim mi? Durduğumuz hata. Annem zeytinyağlı dolma hazırlamıştı. İyi ya. Dolmaları çıkarıp yediler. Sonra da sigara üstüne sigara içerek konuştular. Daha sonra da boyuna yokuş tırmanan, dağın kıvrıla kıvrıla ilerleyen yolundaki kamyonun öfkeli homurtusunu dinleyerek uykuya geçtiler. Ertesi gün akşama doğru şantiyeye vararak barınacakları barakaya yerleştiler. Barakanın kurulu olduğu yer, yalçın kayalar arasında küçük bir düzlüktü. Bu düzlükten aşağıya bakıldığı zaman yol açımında kullanılan büyük makinelerle elleri kazmalı kürekli işçiler görülüyordu. İhsan açılır kapanır portatif kayyolasını baraka penceresinin önüne yerleştirmişti. Yanı başında portatif tahta masası. Masanın üzerine de kara kaplı bir takım defterlerle çeşitli kalemler ve amelek kartlarını delmeye yarayan demir zımbasını koymuştu. Mühendislerin daha geniş, daha konforlu barakaları ilerideydi. İhsan'ın onlarla ilgisi pek azdı. Daha çok günlük puvantajlar, puvantajların defterlerine geçirilmesi, işçi gündeliklerinin hesaplarıyla meşgul olacaktı. Hemen ertesi günden başlayan bu işler, geçen günlerde birbirini kovalamaya, İhsan'ın bütün gününü almaya başladı. Akşamları bile uzun uzun çalışması gerekiyordu. İşlerinden baş aldıkça da Mehmet Usta'nın kantinine kendini atıyordu. Yalçın kayaların arasına sıkışmış 15-20 evlik köyün yolu üzerinde işçilerle ustabaşı ve yol makinelerinde çalışan şoförlerin sigara dumanlarıyla havası ağırlaşan tahtadan derme çatma bir kantindi ki en çok da tatil günlerinde bağlama sesleri, yanık gazeller, oynak türkülerle coşar. Hele içki içildikçe de sarhoş naraları, yüce dağları inim inim inletirdi. Hafta başlarından birinde Mehmet Usta kendisini yardımcısına bırakarak İhsan'ı yanına aldı, şantiye ciplerinden birisiyle köyüne gitti. Yalçın, keskin, sert kayaların arasında şipşirin ama vahşi görünüşlü bir köydü burası. Geçimini süt, yoğurt, kömür ve ormancılıktan sağlıyordu. Ufacık bir kahvehanesi, yanında da şeker, tuz, kara zeytin, boyalı halka şekeri, zarf kağıt gibi ufak tefek satan bir bakkaliyesi vardı. İhsan o gün baba evlat, ana çocuk hasretinin ne olduğunu Mehmet Usta'nın evinde, ustanın karşılanışında gördü. Yığınla sağlam, canlı erkek ihtiyar, kadınların neşeli çığlıkları arasında yalnız Mehmet Usta değil, İhsan bile kendini yitirmişti. İşte böyle bir içtenlik istiyordu o. Şehir ve şehirlerin numaradan yakınlığı değil, dağlıların şehirlerden uzaktaki tertemiz, yalansız riyadan uzak içtenliği. Ama Mehmet Usta'yı en çok kız ilgilendirmişti. Kız da gerçekten tatlı, dağlıların vahşi güzelliği içinde bir yavruydu. Babasının boynuna sarılışı, yanaklarından öpüşü, ona yarım yarım sorular soruşu. Ertesi gün şantiye postası İhsan'ın annesinden ilk mektubu getirdi. Anası artık onun yokluğuna da alışmıştı. Nurhan'a gelince tuhaf değil mi? Sokağa eskisi gibi çıkmıyordu. Reşat'sa sık sık uğruyor, kız kardeşiyle annesinin bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını soruyordu. Mehmet Usta, zampara mampara ama iyi arkadaş biliyor musun? Çok, dedi İhsan. Bir de şu bizim patronun karısıyla. Bırak, bu huyunu hiç sevmiyorum. İnsan ekmek yediği kapıya. Kötü gözle bakmamalı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 47.